yerlere sefer etmiş, Ehl-i Sünnet'in hadis dalında büyük alimlerinden bir tanesi İbn Hacer el-Asqalani. Deminden de dediğimiz gibi 773 yılında Mısır'da doğuyor. Kendisinden önceki alimlerin sünneti üzerine ilim talebesine Allah'ın kitabını ezberleyerek başlıyor. 9 yaşında Allah'ın kitabını ezberlemiş ve kendi bulunduğu mıntıkadaki alimlerden, o dönemdeki alimlerin hepsinden hadis dalında, fıkıh dalında veya Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerle alakalı dallarında eğitim alıyor. Daha sonradan Hicaz'a, Mekke, Medine'ye, Şam'a, Beytül Makdis'e, Yemen'e, başkenti olan Sana'ya ilim talep etmek için seferler düzenliyor. Ki o dönemlerde biliyorsunuz şartlar bugünkü gibi kolay değil. İlim talep etmek olsun, sefer olsun. Ama bunların hepsine Allah'ın rızasını kazanmak için katlanıyor. Ve bugün biz, yani yaklaşık olarak 700-800 sene sonra İbni Hacer'den büyük bir sena ederek, onu överek bahsediyoruz. Eserlerinden istifade ediyoruz. İbni Hacer'in hocaları var. Bunların bir tanesi Sirac el-Buleykini. Bunun yanında fıkıh okuyor. Daha sonradan Hafız el-Iraki var. Bunun yanında 10 sene kalıyor. Bundan da ilim tahsil ediyor. Daha sonradan dediğimiz gibi bu seferleri yapıyor. İlmini tamamlıyor. İçinde bulunduğu, yaşadığı dönemdeki emirler, valiler tarafından kadılık görevi veriliyor. Bunu en iyi şekilde eda ediyor. Aynı zamanda Esher Camisi'nde ve Amr ibn As adı altında olan bir camide fetvalar veriyor, dersler okutuyor. Ve Hicri 852 yılında vefat ediyor. Vefat ettiği zaman 79 yaşında. Yine aynı şekilde Mısır'da vefat ediyor. Bunun birçok eseri var. Yaklaşık olarak 150 tane bugüne kadar bıraktığı eserler var. İbn Hacer el-Asqalani'nin. Bunların en önemlisi, en çok yaygın, bununla tanınmış olan Fethul Bari var. Belki hepiniz duymuşsunuzdur. Sahih Buhari'nin şerhi. Bu kitabı yazarken 25 sene de bu kitabı bitiriyor. İbn Hacer el-Asqalani 25 sene zaman zarfında bu kitabı bitiriyor. Ve bunun mukaddime dediğimiz giriş kısmını 4 senede yazıyor. Geri kalan kısmında kitabı tamamlıyor. Ve şu anda günümüzde Sahih Buhari'nin en muteber alimlerin, ilim talebelerin döndüğü en muteber şerhi İbn Hacer'in yazdığı bu Fethul Bari'dir. Bunun dışında başka bir eserini zikredelim. Tehribut Tehzib. Bu da rical ilmiyle alakalı. Hadislerin ravileri var ya, senet kısmında, işte mesela Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Ali'den, bu şekilde gelen bu rical ilmindeki o geçen ravilerin nerede yaşadıklarını, nerede doğduklarını, hangi zamanda yaşadıklarını, bu kişiler güvenilir, sika kişiler mi, yoksa yalancılar mı, kavmi arasında metruk, terk edilen insanlar mı, bunların hepsini, bu hadislerde geçen kişilerin hepsini bu kitabında ne yapıyor? Onların tercümelerini zikrederek bu kitabı da aynı şekilde alimlerin ve ilim talebelerin rical ilmiyle alakalı, hadisin rical ilmiyle alakalı kısmında döndüğü, istifade ettiği bir eser. Bunun haricinde El-İsabe diye bir eseri daha var. Bu da sahabenin tercümesiyle alakalı. Nerede yaşadılar? Kimdir? Kabilesi nedir? Hangi dönemde Müslüman oldu? Yani sahabe hakkında bilgiler. Bu aynı şekilde ondan kimler hadis rivayet etti. Aynı şekilde bu eseri de, El-İsabe dediğimiz bu eseri de en meşhur eserlerinden bir tanesi. Dördüncü olarak da bu okuyacağımız kitabı zikredebiliriz. Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. Bununla ilgili de eğer şey yapacak olursak, Bulugul Meram, bulug ulaşmak demek. El-Meram amaç, gaye, talep, istek. Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. Yani ahkam hadislerinden amacımıza, talep ettiğimiz şeye, dindeki araştırdığımız o fıkıhla alakalı olan bölüme ulaşmak. Bunları neyle yapıyoruz? Ahkam hadisleriyle bu amacımıza, bu gayemize, bu kitap vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. Tabii bu kitap muhtasar bir kitap. Yani özet bir kitap. hadis kitaplarına genelde baktığınız zaman işte Sahih Buhari olsun, Sahih Müslim'in aynı şekilde Sahih olsun ve diğer sünnen kitaplarına baktığımız zaman şöyle kalın bir şekilde ciltler halinde tercüme edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu kitap muhtasar bir kitap. İlim talebeleri için, hadis ezberlemek isteyenler için, ahkam hadislerini ezberlemek isteyenler için güzel bir kitap ve bugüne kadar, yazıldığı günden bugüne kadar alimler arasında, ilim talebeleri arasında kabul görmüş bir kitap. Bunun başlıca sebepleri var. Bunlardan inşallah birkaç tanesini zikredelim. En önemlisi deminden söylediğimiz gibi özet olması. Yani kitabın hacminin küçük olması. İkinci bir özelliği, özelliklerden bir tanesi, İbn Hacer tabii hadisleri açıklarken de göreceğiz. Hadislerin sonunda hadislerin hükmünü veriyor. Hadis sahih midir? Zayıf mıdır? Bunlar hakkında malumatlar da verdiği için ilim ehli arasından, ilim talebeleri arasında bu özelliğinden dolayı da kabul görmüş. Hem muhtasar hem de hadisin bize sahih mi, zayıf mı olduğu hakkında hükmünden bahsediyor. Aynı zamanda konu altında zikrettiği babın altında hadisin şahit olan bölümüne getiriyor. Mesela bakıyorsunuz bazı hadisler yarım sayfa, bir sayfa iken orada konuyla ilgili olan kısmını getiriyor. Ne yapıyor bize? Şahit olan kısmını, ezberlememiz gereken, konuya delil teşkil eden kısmını bize ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Bu şekilde farklı bir özelliği var. Aynı zamanda öncelikle İmam Sahih Buhari'den ve aynı zamanda Sahih Müslim'in hadislerinden, muttefakun aleyh dediğimiz hadislerden her ikisinde eğer bu konuyla alakalı, attığı başlıkla alakalı varsa bunları zikrediyor.
Usta,
eğer bu konu hakkında
kısar mısın biraz bunu?
Bu konu hakkında ikisinden birisinde rivayet varsa bu rivayeti getiriyor. Yani ya Sahih Buhari'de veya Müslim'de ikisinden birisinde var o konuyla ilgili bir şey, diğerinde yok. Öncelikle bunları takdim ediyor. Öncelikle bunları zikrediyor. Daha sonradan bunun peşine sünen sahiplerinin kitapları var. İşte Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin veya da ondan sonra dediğimiz gibi İbn-i Huzeyme'nin veya işte Darukutni'nin, Beyhaki'nin konuyla ilgili şey varsa bunlarla da ne yapıyor? Getirdiği şeyi destekliyor. Yani eğer Sahih Buhari'de, Müslim'de varsa önce bunları zikrediyor. Eğer bunlarda ikisinden birisinde varsa rivayet önceliğini buna veriyor. Daha sonradan da ne yapıyor? Diğer sünen kitaplarından bunu destekleyerek, yani senin aklında bir şüphe kalmasın, bu konuyla ilgili senin önüne bu şeyi en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Başka bir faile zikredecek olursak bu konuyla ilgili, yani ilim ehlinin arasında kabul görmesinin nedenlerinden bir tanesi de eğer hadiste illet varsa bunu da ne yapıyor? Zikrediyor. Mesela hadisteki illet dediğimiz şey, hadisin metnine veya ravi zincirine baktığımız zaman bir problem gözükmüyor. Hadise bakıyoruz, sahih diyoruz. Ama bazı alimler bunu illetli olduğunu söylüyor bu hadisin. Bu da hadisin de illetli olduğu, mesela örnek olarak verirsek, mesela ravinin vehmediyor ravi. Bunu da açıklayalım. Mesela şöyle söyleyelim. Bir hadis, bir ilim vardır. Yakin olan, bilinen bir ilim. Bir de zan dediğimiz bir durum var. Zan da nedir? Kat'i, kesin bir, önümüzde bir ilim yok. Net olarak bilmiyoruz. Ama hak olan, doğru olan tarafa yakın bir görüşümüz var. Üçüncü olarak şek durumu var. Tam ortadayız. Doğru olan bu muydu? Yoksa bu taraf mıydı? Bilmiyoruz. Bir de vehim dediğimiz konu var. Bu da yaptığımız tercih doğru olan tarafa değil de yanlış olan tarafa yakın. Bunu da tabii ki alimler, hadislerin kriterlerini en iyi şekilde bilenler onlar. İbn Hacer de bu dalda, deminden de söyledik, yazdığı eserler var ya, Tehdibü't Tehzib, El İsabe gibi. Bu tip eserlerinde de bu dalda önde gelen alimlerden olduğu için hadisin illetini bulmada, araştırmada uzman birisi. Bu hadisin illetini araştırmada bulma yöntemlerinden bir tanesi de ne yapıyorsunuz? Hadisin gelen bütün rivayet zincirlerindeki ravileri inceleyerek, demin de örnek verdik ya, mesela sika bir tane ravi var. Öbür tarafta saduk bir tane ravi var. Yani sikalığı, güvenilirliği ondan biraz daha düşük. Veya
olayı anlaması, rivayet etmesi diğerine göre daha düşük. Bu hadislerin bütün yollarını topladığımız zaman ne yapıyoruz? Buradaki ravinin vehmedip etmediğini, o bize gelen o hadisteki o zinciri ne diyoruz? Bu hadis illetli diyoruz değil mi? Yani bunu alimlerin tabii ki ayırıp şey yapacak. Yani bizim şu anda açıp da bu ravi hakkında konuşacak bir ilmimiz yok. Ne yapıyoruz? Bunu alimler bu şekilde yapmışlar. Bu hadise illetli demişler. Zahirine baktığınız zaman bir problem gözükmüyor. Ama ravilerini, gelen yolları incelediğimiz zaman ravilerdeki bu vehim dediğimiz, yani bir şeyi hakkında söylüyor ama ne söylediği söz doğru tarafa değil de yanlış tarafa yakın bir söz. Bu şekilde hadisin illetini zikrediyor. Eğer hadisin mutabatları, şahitleri varsa, deminden de söylediğimiz gibi o hadisle ilgili farklı rivayetler varsa bunları getiriyor. Aynı zamanda hadisle ilgili başka kitaplarda o hadisi şerh edecek ibareler varsa ne yapıyor? Bu ibareleri de orada zikrediyor. Mesela Sahih Buhari'de konuyla alakalı bir şey var. Altında mesela bu konuyu açıklayan, manayı tekit eden, mesela Ebu Davud'da başka bir hadis-i şerif var. Bunu da ne yapıyor? Bunun altında zikrediyor. Yani bu hadisi de bunun altında zikrediyor ki mana tam olsun. Bu yüzden dolayı da ne olmuş? İlim ehli arasında kabul görmüş bir kitap. Dediğimiz gibi muhtasar, özet bir kitap. Mübarek bir kitap. Bu zamana kadar ilim talebelerinin elinden düşürmediği, ahkam hadislerini ezberlediği bir kitap. Bu kitapta bazı geçen ibareler var. Eğer kağıt kalem önünde olan varsa not alsınlar. Mesela ilk hadiste diyor ki An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil bahar huve tahur ma'uhu el hillu meytetuhu. Diyor ki ahrecehu erba. Yani bunu dört kişi, dört tane alim tahric etmiş. Bu kitabın mukaddimesinde İbni Hacer böyle kullandığı lafızları bize öncelikle açıklıyor. Mukaddimede bize açıklıyor ki hadislerin metninde geldiği zaman ahracahu erba dediği zaman biz diyoruz ki İbni Hacer burada bu alimleri kastediyor. Bu alimler kitaplarında bunu tahric etmişler. Bu hadislere yer vermişler. Öncelikle diyor ki mesela mukaddimede diyor ki El muradu bis seba. Mesela ahracahu seba diyor İbni Hacer. İleride gelecek hadislerde bunları göreceğiz. Buradan maksat İmam Ahmed'in Müsned'i, İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si, İmam Müslim'in aynı şekilde Sahih'i, ondan sonra Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace. Bunu şöyle kısaca özetleyelim. Kutub-ı Sitte diyoruz değil mi? Kutub-ı Sitte. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace. Seba dediği zaman buna Kutub-ı Sitte'ye Ahmed'i de katıyor. İmam Ahmed'in Müsned'ini. Eğer ahracahu seba yani yedi kişi diyorsa bize diyor ki bu hadis Kutub-ı Sitte'de var artı İmam Ahmed'in Müsned'inde var. Eğer ahracahu sitte derse kim bu sitte? Kutub-ı Sitte. Hepimizin bildiği Kutub-ı Sitte. Eğer ahracahu hamse derse yani beş kitap derse o zaman bunun içinden bu yedinin içinden Buhari ile Müslim'i çıkartıyoruz. Yani dört Sünan kitabı Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve kim? Ahmet. Ahracahu hamse. Eğer ahracahu erba derse, deminden okuduğumuz ilk hadisteki gibi ahracahu erba derse, buradan maksat da Sünan sahipleri. Bu sefer Bukhari'yi, Müslim'i ve İmam Ahmet'i çıkartıyoruz. Geriye kalan dört Sünan sahibi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace kalıyor. Eğer ahracahu selase derse, üç kişi derse, bu dört sünen sahiplerinden en sonuncusu İbn-i Mace'yi çıkartıyoruz. Geriye kalan üçü kalıyor. Eğer muttefakun aleyh derse, neyi kastediyor? Hepsi. Muttefakun aleyh derse, Buhari ve Müslim'i kastediyor. Eğer bunları yazmak isteyenler varsa, ahracahu seba derse, yani yedi kişi tahric etmiştir derse ahracahu seba derse Kutub-ı Sitte
diyorum.
İmam Ahmed'i buna ekliyoruz. 7 kişi oluyor.
Seba.
Sahihen de muttefakun aleyh gibi. Sahihen yani iki sahih. Bukhari ve Müslim.
Akhrajahu Seba
7 demek. Yani 7 kişi, 7 tane alim kitabında bu hadisi tahric etmişler. Bu hadise yer vermişler. Dedi ki Kutub-ı Sitte ile buna ziyade olarak İmam Ahmed'in Müsned'i. Eğer akhrajahu Sitte derse Kutub-ı Sitte. Bu zaten hepimizin bildiği.
İki neydi abi? İmam Ahmed'e veriyoruz değil mi?
Ha, buradan İmam Ahmed'i çıkartıyoruz. Akhrajahu Sitte dediği zaman İmam Ahmed çıkıyor. İsterseniz bu Kutub-ı Sitte'ye de yazalım. Sahih Buhari.
Bir dakika. Kutub-ı Sitte diyelim.
Kutub-ı Sitte neden oluşuyor? Bu altı kitap. Sahih Buhari.
Yedisi oldu. Şimdi altıya geçiyoruz.
Altıya geçiyoruz. Bu altıyı açıklıyoruz. Kim bu altı?
Evet.
Sahih Buhari.
Evet.
İkincisi kim? Sahih Müslim. Üçüncüsü? Ebu Davud. Dördüncüsü Tirmizi. Beşincisi İbn-i Mace. Altıncısı Nesai. Veya da Nesai beşincisi, altıncısı İbn-i Mace. Yani altı kitap
İbn-i Mace, Nesai.
İmam Ahmed'le eklediğimiz zaman 7 oluyor. Onu çıkardığımız zaman evet. Onu çıkardığımız zaman Kutub-ı Sitte, onları da saydık. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Akhrajahu Hamse, 5 kişi dediği zaman kimi çıkartıyorduk?
Sitte dedim.
Sitte dedik, söyledik onları.
Kutub-ı Sitte olan.
Kutub-ı Sitte. Sitte, Kutub-ı Sitte. Hepimizin bildiği o altı kitap, onları da açıkladık. Söyledik onları. Şimdi akhrajahu Hamse.
Yani beş.
Buhari ile Müslim'i bundan çıkardık. Geri kalan 5 kişi.
Yok, çıkarmıyorum.
Akhrajahu Hamse.
Şimdi 7'ydi. 7'den 2 çıkardık. 5 kaldı. Bu 5 kişi İmam Ahmed ve 4 tane o sünen sahibi. Yok, Buhari ile Müslim'i çıkartıyorsun. O 7 kişiden Müslim'i çıkartıyorsun. Geri kalanlar.
Bu Davud Buhari Müslim'i çıkartıyoruz.
Evet. Sonra Arba. Akhrajahu Arba. Onda da İmam Ahmed'i, Buhari'yi ve Müslim'i çıkartıyoruz. Geriye kalan 4 tane. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace kalıyor.
Buhari, Müslim, İbn-i Ahmed.
Erba mı? Erba'yı söylüyorum. O zaman şöyle söyleyelim.
Çıkartma yapmadan
direkt söyleyelim. Böyle daha kolay olacak. Tamam, o zaman şey yapıyoruz. İlk başta 7 kişi dedik ki İmam Ahmed,
tamam.
Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Yedi kişi oldu mu?
Evet.
Burada bir problem var mı?
Evet.
Yok. Şimdi altıda da problem yok değil mi?
Evet.
Tamam. O geriye kalan 6 kişi Kutub-ı Sitte. 5'e geldik. 5'te diyoruz ki problem var mı 5'te?
Yok.
Buhari Müslim çıktı, geri kalanlar. 4'te de şöyle sayalım, 4'te çıkartmayalım, olanları sayalım. 3 kişi çıkartsayalım da 4'ü sayalım. Diyoruz ki Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bunlar zaten 4'ü sünen sahipleri olarak geçiyor. Diğer ikisi de sahihleri var. Toplam 6 oluyor. Sonra 3 kişiye geçiyoruz. 3 kişiye.
Ne demek?
Bu 3 kişi de bu sünen sahiplerinden
Arapçası.
Akhrajahu selâfe. Burada da ne yapıyoruz? Sünen sahibi 4 kişiydi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'ydi. Bunda da en sonuncu olan İbn-i Mace'yi çıkartıyoruz. Geri kalan 3 kişi. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Sonra muttefakun aleyh dediğimiz zaman da Yani Buhari ve Müslim ikisinde aynı anda bu hadis geçiyor demektir. Üçü de Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Muttafakun aleyh Buhari ve Müslim. Yani hem bu kitap isimleri size burada hadisler geçerken işte ahracu erba dediği zaman kimi kastettiğini anlayacaksınız. Bu aynı zamanda da yani ehl-i sünnetin hadis ilminde en önde gelen kitaplar bunlar. Bunların isimlerini en azından bilmemiz lazım. Tamam mıdır? Anlasın bir eksiklik yok. Evet, bakıyoruz kitabına kendinden önceki alimlerin başladığı gibi kitab-ı tahara ile başlıyor. Yani taharet temizlik kitabı ile başlıyor. Taharet bölümü ile başlıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar kitab-ı taharet ile başlamasının sebebi de din ile ilgili yani ahkam hadisleri ile ilgili en önemli konu ne? Yani biz diyoruz ki İslam'ın şartı 5'tir. Kelime-i şehadeti çıkardıktan sonra geri kalan ibadetlerle alakalı olan kısımda en önce hangi ibadet geliyor?
Namaz
geliyor. Değil mi? Namaz için taharet şart mıdır? Namazın şartlarından mıdır? Yani taharet olmadan, bir kişi abdest almadan namaz kılsa namazı olur mu? Olmaz. Demek ki önce biz namazdan önce taharet bölümünü almamız lazım ki namazı kıldığımız zaman şartını önce bir yerine getirmezsek bu namazın şartlarını yerine getirmezsek kıldığımız namaz ne olmaz? Kabul olmaz. O yüzden namazın şartlarını yerine getirmemiz için önce ne yapıyoruz? Kitab-ı Tahare ile başlıyor. Bunu da yazın isterseniz. Kitab-ı Tahare ile başlıyor. Çünkü dinde ibadetlerin en önemlisi namaz olduğu için taharet de namazın şart olduğu için öncelikle ne yapıyor? Kitab-ı Tahare ile başlıyor. Ondan sonra bu Kitab-ı Tahare'ı kendi arasında bablara ayırmış. İlk bab olarak da Babul Miya. Yani sular babı olarak bunu ne yapıyor? Zikrediyor. Bunu da zikretmesinin sebebi taharette asıl olan nedir? Temizlenmedeki asıl olan kullandığımız şey nedir? Sudur. Değil mi? O yüzden önce suyu bilmemiz lazım ki biz o şekilde taharetlenebiliyoruz. Namaz kılabilecek dediğimiz o seviyeye gelebiliyor muyuz? Gelemiyor muyuz diye. Öncelikle ne yapıyor? Kendinden önceki alimlerde olduğu gibi Kitab-ı Tahara ve Bab-ül Miyah dediğimiz bu babla başlıyor. Taharet, lügat olarak temizlik, temizleme, maddi ve manevi pisliklerden arınma anlamına geliyor. Temizlik, temizleme, maddi ve manevi pisliklerden arınma anlamına geliyor. Istilahi olarak, terim olarak anlamı ise abdestsiz olma hali. Bu hadesten taharet diyoruz ya, bunları açıklayacağız biraz sonra. Hadesten taharet, necasetten taharet. Bu hadesten taharet demek abdestsizlik durum bu. Yani hadesten taharet demek bir durum. Bu durumdan çıkıp namaza hazır bir şekilde olmamız için, yani bu abdestsizlik durumunu üzerimizden gidermek için su varsa su ile, suyun bulunmadığı yerde teyemmüm dediğimiz toprakla temizlenme işlemine diyoruz biz buna. Istilahi olarak da yani abdestsizlik durumunu su vasıtası ile, bulunduğu zaman su vasıtası ile veya da bir özür durumunda toprakla veya suyun bulunmadığı bir durumda toprakla temizlenme olayına diyoruz. Bu şekilde. Şimdi şey yapalım. Bununla ilgili zaten şeyler de var. Allah Resulü Aleyhisselam'dan hadis-i şerifler de var. Miftahus salah tahurun diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Namazın anahtarı nedir? Temizliktir, taharettir. Bir anahtar da nedir? Bir kapıyı açması için, içeri girmen için, evet. Örnek olarak namaz bölümüne girmemiz için elimizde ne olması lazım? Anahtar. Bu anahtar ne?
Taharet.
Temizlik, taharet. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tahareti iki kısma ayırıyoruz. Tahara maneviye. Manevi taharet. İkincisi de et-tahara el-hissiyye. Hissedilen maddi taharet, temizlik. Birincisi et-tahara el-maneviyye. Yani manevi taharet. İkincisi maddi hissi taharet. Manevi taharetten neyi kastediyoruz? Kalbin öncelikle ne? Şirkten, nifaktan, bidatlerden, kötü olan bazı hasletlerden, özelliklerden arınması. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
Neces.
Neces. Buradaki necaset.
Manevi.
Manevi mi, maddi mi?
Manevi.
Manevi necaset. Yani buradan kasıt, müşriğe değdiğimiz zaman abdestimiz kaçıyor mu? Yani bunun bedeninde olan bir, kendi zatıyla bir pislik değil. Kalbinde olan Allah'a karşı koştuğu şirk, kalbindeki nifak veya işte bir Müslüman arasındaki özelliklerden, kötü sıfatlardan, mesela işte gıybet, kin, nefret, bu tip manevi şeylerden temizlik. Bu bizim şu anki konu alanımıza bu girmiyor. Biz daha çok ne yapıyoruz? İkinci, et-tahara el-hissiyye, el-maddiye, yani maddi görünen zahiri şeyden bahsediyoruz. Bu da deminden dediğimiz gibi kendi arasında ikiye ayrılıyor. Hadesten taharet, necasetten taharet. Hadesten taharet küçük ve büyük olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yani bu deminden de söyledik. Bu hadesten taharet dediğimiz bir durum. Mesela abdest aldığımız zaman, namazı kılacağımız zaman, abdest aldığımız zaman bu abdestsizlik durumunu bu şekilde, bu yaptığımız fiillerle üzerimizden kaldırıyoruz. Bunun ikinci kısmı hadesten taharette gusül olayı var. Burada da üzerimizde cunupluk, cenabetlik durumunu kaldırmak için bir takım hareketler yapıyoruz değil mi? Bütün vücudumuza suyun değmesi gerekiyor. Bu şekilde ne yapıyor? Bu durumdan çıkıyoruz. Yani bu durum olduğunu iyi anlamak lazım. Yani bu, yani necasetten taharet gibi. Yani mesela işte insan ihtiyacını giderdikten sonra, küçük veya büyük hacetini giderdikten sonraki temizliğe biz necasetten taharet diyoruz. Bu necasetten taharet. Hadesten taharet de abdest alarak namaz kılma haline gelmiş olduğumuz o durum, o hal. O hadesten taharet. Necasetten taharet de deminden dediğimiz gibi kişinin ihtiyacını giderdikten sonra işte vücudundan çıkan o idrar veya da dışkının kalan kısmının temizlenmesi. Kısaca buna da böyle diyelim. Bunların ikisinin arasında bazı farklar var. Bunlarından bir tanesi hadesten taharette niyet şart. Yani abdest aldığımız zaman niyet etmesek olur mu?
Olmaz.
O abdest kabul olur mu? Olmaz. Ama necasetten taharette, buradaki illet, problem neydi necasetten taharette? O necasetin orada var veya yok oluşu. Hangi durumda oradan yok olursa, mesela düşünün, çocuk mesela üzerinize bevletti. Ondan sonra bu elbiseyi dışarıya astınız. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Bu elbiseden o şey o şekilde izale oldu. Sizin niyetiniz bunu oraya asıp temizlenmesini kastetmediniz. Bu şekilde temizlendi. Böyle temizlendiği zaman biz o elbiseyi yeniden giyip onunla namaz kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Burada buna niyet şart değil. Necaset ortadan hangi yolla kalkıyorsa kalsın. İster bu suyla olur, ister bezinle olur, ister başka arıtma yollarıyla, başka hangi metotla olursa olsun kalktığı zaman problem ortadan kalkmış olur. Demek ki ikisinin arasındaki farklardan bir tanesi ne? Niyet. Niyet. İkincisi hadesten taharette asıl olan sudur. Necasetten taharette asıl olan, yani suyun zorunluluğu yoktur. Suyla da olur, başka bir şeyle de olur. Ne ile o necaset ortadan kalkıyor ise bizim için bu yeterlidir. Ama hadesten taharette mesela su bulamadınız, portakal suyuyla abdest alsan bu senden kabul edilir mi? Olmaz. Bunun şartı var, su. Eğer su bulamazsak ne yapacağız?
Teyemmüm
yapacağız. Yani buradaki şartlardan bir tanesi ne? Hadesten taharette
abdest
su ile oluyor. Necasetten taharette su da oluyor veya onu izale edecek başka bir madde varsa aynı şekilde bununla da ne yapmış oluyor? Yerine gelmiş oluyor.
Niyet edin mi? Niyet yapmaya niyet yoksa
Ya bu niyet tabii ki bunu sözlü dille işte abdest niyet ettim Allah rızası için öğle namazının öğle namazının abdestini almaya diye kastettiğimiz dille söylenen bu niyet değil. Latif abinin uyarması iyi oldu. Kastettiğimiz niyet kalpteki niyet. Yani şu anda evde oturuyorsunuz. Öğle namazının vakti geldi. Baktınız ki saat yaklaştı. Kalkıp abdest almaya gidiyorsunuz. Niçin gidiyorsunuz? Temizlenip öğle namazına gitmek için. Yani bunu dille söylemek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği sünnetlerinden değil. Kalbin yeri, niyetin yeri kalptir. Yani bu buradan kasıt şu da değil. Yani kalbinden de bunu geçirmeyeceksin. Şu anda ben öğle namazının abdestini alıyorum hani. Dille söylemiyorsun ama kalbinle bunu söylüyorsun, bu da değil. Zaten senin yaptığın bütün bu hareketler buna delalet ediyor. Sen zaten öğle namazını kılmak için camiye gidiyorsun. O yüzden bunun şartlarından bir tanesi de taharet. O yüzden abdest alman gerekiyor. O yüzden de bu fiili, bu işlemi yapıyorsun. Bu dili dille söylemek, niyeti dille söylemek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği bir sünnet değil arkadaşlar.
Gusülde de aynı geçerli.
Gusül içinde de aynı şey geçerli. Yani bunu dil ile söylemekten bahsediyorum. Zaten niyetin yeri kalp dedik. İnsan ne zaman gusül alacağını biliyor. O yüzden bu şeyi buna niyet ederek. Şimdi mesela bir insan var, hava sıcak, girip duş almak istiyor. Sıcak, rahatlamak istiyor. Girip yıkandı. Şimdi biz bu adam için üzerinden o gusüllük durumu kalkmış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü niye buna niyet etmedi? Onun niyeti neydi? Serinlemekti, temizlenmekti, rahatlamaktı. Bu şekilde bütün vücuduna su değse dahi niyet etmediğinden dolayı o kişiye biz sen gusül almadın, gusül almak istiyorsan bir daha gidip yıkanman gerekir deriz. Evet.
Niyeti aynı zamanda hem rahatayım da hem de abdestimi de alayım çıkayım dersen nasıl oldu?
Nasıl?
Diyelim ki banyo yapacak gusül.
Tamam.
Niyeti rahatlamak. İçinden geçer rahatlamak ama oraya girdikten sonra bir abdest alayım da çıkayım derse ne olacak? Yeniden bir daha abdest mi alacak?
Yok, bu niyet zaten senin niyetin bu. İlla bunu dedik ya, dille şey yapmaya gerek yok, söylendirmene gerek yok. Sen orada gusül almak için gidiyorsan gusül alıyorsun. Rahatlamak için gidiyorsan rahatlıyorsun. Ama sen gusül almak istiyorsun, aynı zamanda rahatlamak istiyorsun. Buna niyet ettiğin zaman rahatlamak da bunun içine girmiş oluyor. Değil mi?
Topluyor seni.
Yani neye kastediyorsan niyetini rahatsız. Hilmi'nin dedi. Girerken böyle bir niyeti yok diye yıkanırken de niyeti geldi.
Ben onu demek istiyorum.
Yani eğer sen bu niyetini çıkmana yakınken yaptıysan ve bu yani baştaki bu yıkanma esnasında niyetin bu değilse yıkanman gerekir yeniden. O guslu senin için.
Yıkanıyor ama dedi ki ben bir de abdest alayım. İki abdest alayım dedi yani. Yıkanırken.
Tam problem değil. Onu niyet ettiyse al çıkmadıktan sonra su akıyor senin. Sularla alakalı bir hususta suların
normal şey yani namaz için abdest mi bahsediyorsun?
Şimdi
yani o sanki ben öyle anladım yani.
Neyse tamam.
Yok yani normal şimdi mesela hani duş aldın çıktın normalde hani gusül almış olsaydın namaz kılabiliyorsun direkt değil mi yani?
Niyet ederek mi aldın?
Tabii gusülü normal tabii. Gusül aldın yani. Ve ondan sonra namaz için ayrıca abdest alıp tekrar
sünnet olan yani sünnet olan öncelikle normal namaz abdesti gibi abdest alırsın, sonra gusül alırsın, ikisini beraber toplamış olursun. Ama sen normalde bütün vücudunu gusül etmek için niyet ettiysen, bu şekilde yıkandıysan o şekilde namaz kıldığın zaman da namazın sahihtir. Ayrıca yani buradaki o aldığımız abdest bu guslün sünnetlerinden. Sularla alakalı suların asılları arkadaşlar taharettir, temizliktir. İster bu deniz suyu olsun, ister bu nehir suyu olsun, asıl itibariyle, ister yağmur suyu olsun, ister bu su birikintisi bir yerde uzun zamandan beri bekliyor olsun, asıl olan temiz olmasıdır. Asıl olan suyun kendisinin temiz, bu aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olması. Şimdi ilk hadisimize geçelim. Bu bab altında Kitab-ı Tahara, Bab-ül Miya dediğimiz hadiste. Hadislerin metinlerini yazmak ister misiniz? Yoksa okuyalım, bu şekilde şerh edelim mi? Tamam. Diyor ki ilk hadiste an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil bahri huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Diyor ki ahrecehu erba. Kimdi bu erba? Sünen sahipleri. Kim onlar? Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Yani ahracehu erba dediğimiz zaman anlayacağız ki biz buradan dört sünen sahibini kastediyor. Diyor ki ve ibn-i Ebi Şeybe ve lafzu lehu. Diyor ki aynı şekilde bunu İbn-i Ebi Şeybe, bu 7 tane kitap saydığımızdan başka birisi. Deminden dedik ya, bir hadisi zikrederken eğer başka yerlerde de ona destekleyici rivayetler varsa yine Ehl-i Sünnet'in hadis kitaplarında ne yapıyordu? Bunları da ilave ediyordu ki tam şekliyle olayı bize göstermek için. Diyor ki اَخْرَجَهُ اَرْبَعَ وَبْنَا بِي شَيْبَةَ وَالْلَفْضُ لَهُ. Diyor ki bu lafız, burada geçen bu lafız İbn-i Ebi Şeybe'deki geçen lafız. Şimdi dedi ki hadislerde ne yapıyordu? Kitabı muhtasar olduğu için özet olan, kısa olan ibareleri seçiyordu ki ilim talebesi için, ezberlemek isteyenler için ne yapsın? Daha kolay olsun. Bakıyoruz ne? هُوَ تَهُورُ مَا اُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُ. Belki buna başka şeylere döndüğün zaman bakıyorsun ki rivayetler daha uzun veya da bir hadisin içinde ki bize şahit olan, bizim ilgilendiren konu Babul Miya dediğimiz sularla alakalı konuda şahit olan bölüm neresiyse biz orayı kesip önümüze koyuyor. Diyor ki seni ilgilendiren kısım burası. Diyor ki وَسَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ. Burada da diyor ki deminden de söylemiştik hadise hükmediyordu. Diyor ki وَسَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَ. İbn-i Huzeyme'nin, Tirmizi'nin bu hadisi sahihlediğini, bu hadis hakkında sahih olduklarını, söylediklerini ne yaptı bize? Burada bildirdi. Aynı zamanda dedi ki bu hadisi İmam Malik zikrediyor, İmam Şafii ve İmam Ahmet bu hadisi zikrediyor. Dediğimiz gibi hadisin hükmü sahih hadistir. Hadisin derecesi sahih hadistir. Bu konuyla ilgili deminden de dediğimiz gibi Sünen Tirmizi'de bu hadisin sahih olduğu geçmektedir. Ve aynı zamanda Tirmizi Rahimullah diyor ki bu hadisi İmam Buhari'ye sordum. Huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Bu hadis hakkında ne diyorsun? Dedi ki bu hadis sahihtir. Bu da bizim için İmam Buhari'nin de bu anlamda bu hadisi sahih gördüğünü buradan ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi Buhari, Hakim, İbn Hibban, İbn Mundir, İbn Huzeyme, Darukutni ve diğer alimler de bu hadisin sahih olduğunu bize bildirmişler. Hadisle ilgili mufredatül hadis dediğimiz kelimelere geçelim. Kelime manalarını verelim. Bu şekilde yaparsak sanki daha akılda kalır. Kelime kelime anlarız. Daha sonradan da toplu bir şekilde buradan çıkan hükümleri, faydeleri de ne yapmış oluruz? Zikrederiz. Diyor ki ilk başta an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil bahri. Burada bir fayda yazalım. Buradaki fil bahri, yani denizle ilgili olan bu deniz kelimesi, ne Ebu Hureyre'nin ne de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir söz değil. Bu sözü kim söylüyor? Kitabın yazarı söylüyor. Olayı, durumu açıklamak için. Allah Resulü sellem'in söylediği söz huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Bu neyle alakalı? Denizle alakalı bir kısım. Bunu da İbn Hacer el-Askalani burada fil bahri, bu denizle ilgili olan kismi, bu buraya not düşmesinin sebebi de, bunu burada açıklaması da, yani fi hukmil bahri, yani denizin hükmü adı altında anlaşılsın diye buraya bu cümleyi ilave ediyor. Bu hadisin metninden, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir şey değil. O aynı zamanda hadisi rivayet eden sahabi olan Ebu Hureyre'nin sözü değil. Bunu söyledikten sonra bahar kelimesi deniz anlamına geliyor. Denizde bildiğimiz gibi kara parçasının zıttı. Arapçada bahar kelimesinin çoğulu, cemi üç şekilde geliyor. Buhur, abhur, bihar. Üç tane çoğul şekli var. Yani deniz, denizler diyoruz ya. Bunlar Arapçada üç şekilde geliyor. Bahar, ebhur, yani bahar zaten müfret olan deniz kelimesi. Bihar, çoğullarından bir tanesi.
Denizler.
Ha, ebhur.
Deniz.
Yine denizler. Ebhur, bihar ve buhur. Üçü de denizler anlamına geliyor. Değer yazmak isteyen varsa fayda olarak bunu yazabilir. Bu hadisin bu şekilde zikredilmesinin sebebi sahabelerden bir tanesi gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deniz hakkında soru soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz denizde sürekli sefer eden insanlarız. Yanımıza diyor su alıyoruz ama bu su fazla miktarda alamıyoruz. Çünkü o zamanki tekne şeylerini düşünürsek, şartları düşünürsek bugünkü kadar rahat değil. Diyor ki eğer diyor suyu içmek için kullanırsak abdest almak için bir şey kalmıyor. Eğer abdest almak için kullanırsak içmeye bir şey kalmıyor. Diyor ki o zaman biz deniz suyuyla abdest alabilir miyiz? Yani buradan ne anlıyoruz? Ki faydelerde de bunu zikredeceğiz. Sahabenin Allah onlardan razı olsun ilim konusundaki hırsını anlıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde bir soru geliyor. Bunun cevabı olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Onun suyu temizdir. Onun ölüsü de helaldir. Hadisin şeyi bu, metni bu. Eğer yazmak isterseniz onun suyu temiz, ölüsü de helaldir.
Ölü balığı yiyebiliriz.
Evet. Ölü balığı yiyeceğimizi ne yapıyoruz bu hadisten? Çıkartıyoruz. Biraz sonra faydelerde onu yeni zikredeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soru karşısında bu cevabı veriyor. Sorulan soru neydi? Denizden abdest alabilir miyiz? Bu sorunun cevabı şu şekilde olabilir miydi? Naam. Evet alabilirsiniz. Değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cevap kısıtlı bir şey için. Bundan abdest alabilirsiniz. Bu soruyu soran kişiye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında sormadığı bir şey de söylüyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmeti üzerindeki şefkati, merhameti. Bunu da şöyle düşünüyoruz. Bir kişi deniz suyuyla abdest alıp alınmayacağı konusunda şüpheli olan bir insan. Bu hükmü bilmiyorsa. Orada bir balık bulsa ölü. Bunu sorması da mantık dahilinde. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Diyor ki sen madem ki bu soruyu sordun, ben sana ekstradan bu cevabı da vereyim. Çünkü sen yarın öbür gün buna da ihtiyaç duyacaksın. Şu anda belki fark etmiyorsun ama yarın öbür gün bu şeye ihtiyaç duyacaksın. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Diyor ki huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Ne yapıyor? Bu şekilde açıklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buna benzer şekilde sorulmuş sorular var. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, deve eti yediğimiz zaman abdest alalım mı? Diyor ki naam. Alın. Aynı siga. Denize gittiğimiz zaman o suyla abdest alalım mı? Naam. Demiyor. Diyor ki huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken huve tahuru ma'uhu. Tahur tahirun li nefsihi mutahhirun li gayrihi. İnşallah Yunus Hoca ile de Arapça derslerinde ilerlediğiniz zaman bunu anlayacaksınız. Tahur demek tahirun li nefsihi. Yani kendi zatında temiz. Mutahhirun li gayrihi. Başkası için de temizleyici anlamına geliyor. Huve tahuru ma'uhu. Yani onun suyu kendi zatında temiz. Yani o sahabe işgal eden şurada bir şeyle şu var. Niye bunu soruyor? Denizin suyu tuzlu. İçine bir şey karışmış. Normal şehir merkezindeki sular gibi değil. Acaba bu içine karışan şey onu farklı bir hükme sokuyor mu? O yüzden diyor ki yani o yüzden soruyor. Diyor ki biz bu suyla ne yapabilir miyiz? Abdest alabilir miyiz diye soruyor. Allah söylesem de onun tahur olduğunu söylüyor. Onun suyunu tahur, yani tahur kelimesi ne içeriyordu? Kendisi temiz, aynı zamanda temizleyici özelliği var. Yani ne? Bu suyla namaz için abdest alabilirsin. Bu suyla gusül de alabilirsin. Ve aynı zamanda bu suyla necaseti de kaldırabilirsin. Şimdi burada bir şey var. Yine dediğim gibi Yunus Hoca ile şey yaptığınız zaman tahur kelimesi bir de tuhur kelimesi. Yani üstünü damma yaptığımız zaman ta harfinin tuhur okunuyor. Fetha yaptığımız zaman tahur okunuyor. Bu harekelerin değişmesi manaya bir değişiklik katıyor mu? Katıyor. Hem de çok büyük bir değişiklik katıyor. Mesela şunu gibi diyelim.
Tuhur ne
oluyor? Tuhur bu yapılan iş. Abdest almadaki o fiil. Tahur ise o abdest almadaki kullandığın su. Mesela vudu, vadu gibi. Vudu Arapça ne demek? Abdest demek. Vudu demek ne demek? O yaptığın o fiil. Elini yüzünü yıkama yaptığın o işlemler. Ayaklarını yıkadığın o işlemler. Vadu ne? Abdest alırken kullandığın o
su.
Bunun farklı bir sigası. Tuhuru ilerideki başka bir hadislerde gelecek. O zaman diyeceğiz ki demek ki tahurla tuhur arasında fark varmış. Eğer bunu da fayda olarak yazarsanız istifade edersiniz.
Tahur neydi hocam?
Tahur kendisiyle temizlenilen o madde, o şey. Yani su diyoruz buna. Buraya yazalım. Tabii hattımız çok düzgün olmadıysa. Şurada gördüğümüz gibi tuhur dammeyle, ötreyle yazıyoruz. Tahurda da fetha var. Bütün harflerin yazılışı
aynı.
Hiçbir farklılık yok. Ama hareke değiştiği zaman manada değişiyor. Sadece
tuhurda neydi? Kendisiyle temizlenen tahur.
Üstteki yapılan fiil. Fiilden bahsediyor. Yapılan iş. Alttaki fetha olan o yaptığın işte kullandığın şey su. Yani vudu dammeli olan abdest alma işlemi, vadu, abdest aldığın, kullandığın su. Evet, burada işte bazı İrab şeyleri var. Onları şu anda girmiyorum. Arap olaylarında da yeni olduğunuz için. İşte mesela tahur ma'uhu. Buradaki ma'uhu kelimesi tahurun faili. Bu tahur kelimesi mastar. Tahhara yutahhiru. Yani huva yutahhiru ma'uhu. Yani onun suyu ne yapar? Temizleyicidir. Elhillu meytetuhu. Aynı şekilde İrab olayı burada da geçerli. Meytetuhu. Onun ölüsü. Helaldir. Onun ölüsü dediğimiz kısım fail. Elhillu halle yahillu kelimesinden türüyor. Bu da onun faili oluyor. Bunları inşallah Arapça derslerinde ilerlediğin zaman, bu konulara geldiğin zaman anlayacaksınız. Burada diyor ki meytetuhu, onun ölüsü helaldir. Burada Darukutni'de gelen rivayette elhillu kelimesi elhelalu olarak geliyor. Yani dedik ya farklı rivayetler manayı açıklamak için elhelalu meytetuhu, onun ölüsü nedir?
Helaldir.
Suyu temizdir. Ölüsü de helaldir. Buradan kasıt, onun ölüsünden kasıt, buradaki o zamiri nereye dönüyor?
Denize
dönüyor. Yani denizdeki yaşayan
canlılara
düşüyor. Mesela diyelim ki gemilerle işte tavuk taşıyorlar. Ne bileyim koç, koyun taşıyorlar. Gemi battı. Hayvanlar öldü. Şimdi biz bu konu hakkında el-hillu meytetuhu, onun ölüsü helaldir deyip bu hayvanları yiyebiliyor muyuz? Niye yemiyoruz? Çünkü buradaki hayvanlar onun içinde yaşayabilen, onun dışında yaşayamayan hayvanlardan değil. Demek ki buradan maksat deniz hayvanları. Peki bu sadece balıklarla alakalı bir durum mu? Mesela midye, karides, başka türlü...
Denizin içindeki varlıklarla ilgili.
Heh, denizin içindeki yaşayan bütün canlılarla alakalı. Bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyoruz.
Bu kaydı oluyor değil mi?
Evet, bu kaydı oluyor. Bu hadisten bu kaydı çıkartıyoruz. Yani denizde ölen, denizin kendi içinde yaşayan, denizin dışında yaşayamayan canlıların yenilmesi. Diğer hayvanlarda bir şart var. İslami şekilde boğazlanması, kesilmesi gerekiyor. Onun haricindeki ölüler bize haram. Leş oluyor. Biz bunları yiyemiyoruz. Ama deniz içinde yaşayan hayvanların durumu böyle değil. Mesela gittim bugün sahile, karaya atıyorum, yunus balığı vurmuş. Ölmüş. Eti yenir mi?
Yenir.
Peki leş haline kokmuş olsun hocam.
O zaman senin miden kaldırabilirsen yersin, kaldıramazsan yemezsin. Normalde yenir yani. Ya, çünkü bunun ölüsü, diğer hayvanların ölüsü gibi leş değil, kategorisine değil. Girmiyor. Ha, ki bununla ilgili sahabeler, bununla ilgili şey var, bir balina buluyorlar. Onu o şekilde yiyorlar, aynı şekilde karaya vurmuş.
Allah Resulü diyor
herhalde. Evet.
Getiriyorlar, bir kişi veriyor.
Hadisten çıkan faydalar var eğer yazmak isterseniz bununla ilgili. Bu hadis deniz suyunun temiz olduğuna delalet ediyor. Bütün alimlerin görüşü de bu. Yani bu konuyla ilgili icma var. Yani deniz suyunun pis olduğunu, necis olduğunu, necis olabildiğini söyleyen kimse yok.
Hocam, yalnız mesela İmam Ebu Hanife rahimullah midye, kalamarı bunları ayrı tutuyor.
O konuya geleceğiz biraz sonra. O konuya biraz sonra geleceğiz.
Ayrı tutuyor.
Deniz suyu dedik ki ne dedik, deniz suyunun temiz olduğuna delalet ediyor. Bütün alimlerin görüşü bu. İkinci bir fayda, deniz suyu küçük ve büyük hadesi ortadan kaldırıyor. Yani deniz suyunda biz namaz abdesti de alabiliriz. O suda gusül de alabiliriz. Aynı zamanda dediğin gibi taharetlerine de biliriz. Başka bir, eğer diyor suyun tadı, rengi veya kokusu tahir olan bir şey ile değişiyorsa, ama su özelliğini kaybetmiyor. Mesela suyun içine tuz kattık. Hala baktığımız zaman su özelliği var. Suyun içine senin başka malzemeler kattın. Hala su özelliğinden, asıl yaratılış özelliğinden çıkmıyorsa o su hem tahirdir hem de mutahhir. Nedir? Temizleyicidir. Nasıl?
Suyun rengi olarak mı bahsediyorsunuz?
Yani o özelliğini kaybetmediği sürece
güç özelliği.
Suyun rengi, kokusu,
tadı.
Bir de tadı var. Tabii. Yani buradaki tahir olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi necis olan bir şey karıştığı zaman bu üç özellikten bir tanesinin onu değiştirmesi bizim o suya necis dememizi gerektiriyor. Ama tahir olan, temiz olan bir şey içine karıştı. Öyle. Mesela deniz suyu gibi diyelim. Yani sahabe bunu niye soruyor? Şimdi bu suda tuz var. Tuz asıl itibariyle necis olmayan bir şey. Ama bu bunun içine karıştığı zaman, bu tuz bunun içine karıştığı zaman hala biz bununla abdest alıp gusül alabiliyor muyuz? Yoksa bu tuz bunun içine karıştı. Artık bu o özelliğini kaybetti. Bununla abdest alınmaz, gusül de alınmaz mı diyoruz? Diyoruz ki kaide olarak eğer su asıl özelliğini, o bildiğimiz akıcı, temizleyici özelliğini kaybetmediyse hem tahirdir hem mutahhir, temizleyicidir. Ama sen suyun içine portakal sıktın, karıştırdın. Artık o su özelliğinden çıktı, portakal suyu oldu. İsmi ne oldu? Değişti. Görüntüsü, her şey, bütün özelliği değişti. Şimdi bununla abdest alsak su bulamadık bir yerde. Yanımızda portakal suyu var arabada. Gittim bir yere pikniğe. Bununla abdest alsak olur mu? Olmaz. Ne yapacaksın? Teyemmüm edeceksin. Bunu da zikrettikten sonra başka bir hadisin faydasına geçiyoruz. Burada diyor ki et-tahuru ma'uhu, bu da nahiv ile ilgili. Buradaki elif lam takısı var ya, et-tahuru ma'uhu. Asıl itibariyle bu hasır ifade ediyor. Ona munhasırlık. Yani buradaki sorulan bu et-tahur denizle alakalı. Et-tahur yani bir marife oluyor artık. Bilinen bir şey oluyor. Sorulan şey bilinen bir şey oluyor. Ama bunun bilinmesi bunun dışındaki suların necis olduğunu veya da biz bundan o şeyi istinbat çıkartamadığımızı söylemiyoruz. Diyoruz ki bu hadisin de zikredilen bu elif lam takısı hasır, ona munhasırlık ifade etmesine rağmen başka suların necis olduğu anlamına gelmiyor. Yani sadece biz bunu işte denizle sınırlayıp daha durgun bu şekilde büyük sular varsa bu şey altına, bu hüküm altına girer mi, girmez mi? Girer. Bu sadece bu suyla, denizle alakalı bir şey değil. Büyük su birikintileri de biraz sonra da o konulara gireceğiz. Özelliği değişmediği sürece tahir ve mutahhir oluyor. Burada başka bir fayda hadisten zikrettiğimiz, ki biraz önce de onu söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna naam, evet diyerek cevap verebilecek iken bu soruyu ne yapıyor? Tafsilli bir şekilde açıklıyor ki soru soran kimse ne yapmasın? Bu konuyla ilgili başka bir şey ihtiyacı olduğu zaman buraya dönüp baksın, bundan istifade etsin. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in deminden dediğimiz gibi ümmetine olan şefkatinden dolayı bu şekilde şey yapıyor. Buradan başka bir fayda daha çıkartacak olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin ilim üzerindeki hırsı. Yani sahabe bak bu soruyu sorması hasebiyle biz bugün ne yaptık, bu hadise ulaştık. Onlar bu soruyu sormasaydı
bulamıyor.
Yani bu şekilde bize ne yaptı? Sahabenin sormasıyla geldi. Alimler diyorlar ki buradan çok iyi bir fayda çıkartıyorlar. Diyorlar ki eğer aklımıza bir soru geliyorsa o bu gelen soruyu sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormadıysa bilin ki diyorlar bu soru bidattir. Çok güzel bir fayda değil mi? Bak bunu nereden çıkardık? Bu hadisten. Değil mi? Bak bir fayda çıkardık. Normalde metnine baktığımız zaman bununla ilgili zahirede bir şey görünmüyordu. Ama alimler hadisleri bu şekilde inceleyip bizim önümüze sundukları için bakıyoruz ki ya diyoruz bak demek ki bu hadisten bu faydalı çıkıyormuş. Buna örnek olarak da şunu alimler zikrediyorlar. Diyorlar ki sahabeler Allah-u Teala'nın sıfatlarını, nasıllığını, keyfiyetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sormadılar. Ve biz bugün neye iman ediyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah-u Teala'nın el sıfatı, nasıl bir eli var sorusu aklımıza geliyor mu? Diyoruz ki geliyor mesela. Diyoruz ki bunu Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabeleri sordu mu?
Yok.
Sormadı. O zaman bu soruyu sormak
bidattir.
Çünkü diyoruz ki biz sahabe dinde en hırslılarımızdı. Bu dini en iyi yaşamaya çalışıyorlardı. Bu din eksiksiz tam olarak şekilde tamamlandı. Onların hırsına hiçbir zaman biz ulaşamayız. Hiçbir şeyi eksik bırakmadılar. Her şeyi sordular Allah Resulü Aleyhisselam'a. Eğer onların sormadığı bir şey bizim aklımıza geliyor ise bilin ki bu bidattir. Bu soruyu ne yapın? Bir kenara atın. Eğer ondan sormadıysa bu soru bidattır diyoruz.
Orada bir şey daha var. Temiz olması, deniz içindeki temiz olması.
Nasıl?
Deniz içindeki balıkların ve şeyin temiz olması, yenebilir olması.
Tabii onu şimdi geleceğiz şey olarak şey faydalarda yine. Burada mesela su uzun bir süre bir yerde bekliyor. Beklemeden dolayı mesela ağaç yapraklarından kokusu değişiyor. Bu su hala tahir, mutahhir midir?
Hayır.
Evet.
Kokusu değişti.
Kokusu değişti. Neden kokusu değişti?
Dışarıdan gelen temiz olmayan
madde. Tamam. Dışarıdan gelen o temiz olmayan madde. Şimdi oraya bakıyoruz. Temiz mi? Necis mi? Mesela evet. Su bir yerde durdu. Su birikintisi durduğu için, uzun süre durduğu için kokusu değişti. Dışarıdan bir necaset veya bir şey bulaşmadı. Veya da ağacın yaprakları döküldü. Onlar içinde artık çözüldü, bir şey oldu. Kötü bir koku çıktı. Bu su hala temizleyici ve temiz özelliğini taşır mı?
Hayır.
Taşır. Taşımaz mı?
Taşır. Temizden değil, yaprak. Dışarıdan gelen.
Tamam, peki temiz mi yaprak?
Yaprak
temiz.
Temiz. Mesela deniz suyu, içinde dedik tuz var. Yani demek ki içine necaset dediğimiz şey karışmadığı sürece kokusunun, renginin değişmesi, tadının değişmesi fark etmiyor. Diyoruz ki aynı şekilde bunun hükmü de diğer hükümle aynıdır.
Peki o suyun içerisine mesela böyle nehirler var. Bakıyorsun kahverengi olmuş. Toprak
topraktan. Karışmış. Problem yok.
Şeye karışmıyor.
Problem yok.
Toprak temizleyicidir.
İşte temiz olarak şeyler karışmış. Akıcı bir su. Ama rengi komple değişmiş.
Problem değil. O su temizdir. Temizleyicidir. Aldığımız hadisler bunu bize söylüyor. Ama sen artık iyicene şeyi değişti. Artık o sudan çıktı, çamur oldu. O zaman başka bir şey. Yani diyoruz ki su dediğimiz, Yani biz ona baktığımız zaman hala su diyorsak, o özelliğini koruyorsa, bizim için şey, ölçü olan bu. Hala su özelliğini koruyorsa, biz diyoruz ki bu su temizdir ve temizleyicidir.
Hocam ama şimdi şöyle bir kaide de siz koydunuz. Dediniz ki bir suyun şey olabilmesi için ya renginin, ya kokusunun, ya da tadının değişmesi lazım. Değil mi?
Bu necasetle alakalı durum. Eğer necaset karışırsa, bu üç özelliğinden bir tanesi değişiyorsa, ittifakla bu su necistir.
Yani bunun renginin, kokusunun, tadının sadece necaset karıştığı takdirde o zaman hükmünü, yani temizlik hükmünü çıkarır.
Evet. Biz bunu niye zikrettik? İçine temiz olan bir şey karıştığı zaman özelliğini kaybetmiyorsa hala temizleyici özelliği vardır. Özelliğini kaybetmemesine ne dedik? Mesela portakal suyu, içine portakal sıktığın zaman yine içine tahir bir şey karıştı ama asıl özelliğini kaybetti. Artık biz buna diyoruz ki bu tahirdir, kendi nefsinde temizdir. Temizleyici özelliği var mı?
Yok.
Yok. Değil mi? Portakal suyuyla abdest alamayız. Yani bunu niye zikrettik burada? Temiz bir şey karıştığı zaman özelliğini değiştirmiyorsa kokusu değişebilir, rengi değişebilir, tadı değişebilir. Kendi özelliği değişmiyorsa, su sıfatından çıkmıyor ise ne dedik? Bu aynı zamanda temizdir, tahirdir, normal sular gibidir.
Mesela denizdeki ölmüş balığın suyun içinde olması,
kokusunu, tadını değiştirdi, bir problem yok. Olmuyor. İçindeki olan şey ne?
Aynı şekilde bir ikinci suya bir hayvan leşi düştüğü zaman,
şimdi orada ileride tafsilat gelecek onunla ilgili. Onunla ilgili tafsilat gelecek. Suyun miktarı var, kulleteyn hadisi var meşhur. Eğer su, Allah sözlerim diyor ki kulleteyn, iki kulleden fazla ise ona diyor necaset tesir etmez. Onunla ilgili konuya sonradan gireceğiz. Şu anda bizim öğrenmemiz gereken bu hadisle alakalı. O inşallah yeri geldiği zaman ileriki bölümde ona geçeceğiz. Buradan arkadaşlar istifade ettiğimiz başka bir şey. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki hurrimet aleykum el meytetu. Sizin üzerinize ölüler, leşler, hani hayvanların ölüsü haram kılındı. Ayet-i kerime böyle söylüyor. Biz bunu deniz ürünlerini bundan neyle çıkartıyoruz?
Ölüsü de helaldir.
Demek ki bu hadis-i şerif, bu genel bir söz ayet-i kerimedeki. Bütün meyte, bütün ölüler. Biz bunu istisna olarak bu hadisten diyoruz ki el-hillu meytetuhu. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki denizin ölüsü, hayvanların ölüsü nedir? Helaldir. Demek ki bu ayet kapsamına bu girmiyor. Veya da şöyle diyelim, buradan şunu anlıyoruz. Eğer denizin ölüsü mefhumundan ne anlıyoruz? Eğer denizin ölüsü bize helal ise denizde olmayan hayvanın ölüsü nedir? Bize haramdır. Asıl kaide ne? Bunun haram olması. Yani bu şeyle ilgili. Yani buradaki bize bu hadis bize ne diyor? Denizden bahsediyor aslında. Bunun diyor ki ölüsü helaldir. Bu hadisin mefhumu ne? Demek ki denizde olmayan karadaki hayvanın ölüsü ne? Haramdır. Demek ki biz bu hadisten de karada ölen hayvanın haram olduğu faydasını da ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Başka bu konuyla ilgili zikredeceğimiz hilaful ulema, alimlerin ihtilaf ettiği mesele var. Bununla ilgili Ebu Hanife rahimeullah diyor ki balık cinsinin hepsinin yenmesinin mübah olduğuna, bunun dışındaki derin yenmesinin haram olduğunu söylüyor İmam Ebu Hanife. Bunu işte diyor ki mesela örnek olarak diyor ki deniz köpeği, deniz işte domuzu, ne bileyim deniz yılanı vesaire, bu tip hayvanları normal karadaki hayvanlara benzemesi hasebiyle kıyas yaparak diyor ki o zaman bunlar haramdır. Bunlar yenmez diyor. Ama biz iştihat ediyor. Hadisin metnine bakıyoruz. El hillu meytetuhu. Bir sınırlama var mı?
Yok.
Yani biz bundan deniz atı denilen deniz domuzu veya da midyeyi veya da herhangi bir, yani işte kitaplarda böyle geçiyor. Deniz köpeği, deniz domuzu dedikleri tabir olarak tam ne? Onu ben de bilmiyorum ama burada yani anlamak istediğimiz İmam Ebu Hanife normal balık cinsinin yenebileceğini, deniz köpeği, deniz domuzu dediğin, deniz yılanı dediğin hayvanları dışarıdaki hayvanları kıyas ederek diyor ki bunlar yenmez. İmam Ebu Hanife'nin görüşü bu. İmam Ahmet ve mezhebindeki olan görüş de bunların hepsini sayıyor. Diyor ki normalde her şey yenir. birkaç tane şeyi bundan müstesna kalıyor. Birisi diyor kurbağa, bir tanesi yılan, diğeri de diyor ki timsah. Bunlar yenmez, diğerleri yenilir. İmam Şafii ile İmam Malik diyor ki hepsi yenir. Denizle ilgili ne varsa hepsi,
suyla ilgili yani.
Suyla ilgili ne varsa hepsi yenir diyor ki racih olan görüş de bu. Bununla ilgili şeylere baktığımız zaman, alimlerin fetvalarına baktığımız zaman asıl itibariyle ihtilaflı bir konu, bazıları yenmez diyor, bazıları yenir diyor. Ama racih olan görüş inşallah yendi. Başka sorusu olan?
Hocam, İmam Ahmet timsah, mesela timsah hem denizde hem karada yaşıyor.
İmam Ahmet onun yenmemesinden şöyle dişiyle avlandığı için
parçalıyor
yani, dişiyle parçalayıp şey yaptığı gibi vahşi hayvanlar diyoruz ya, o tip avlanmadan dolayı nehi olduğu için onu o kategoriye sokuyor. Ama diğerleri diyor ki burada mutlak bir şey var. Yani Allah Resulü Selam denizdeki bütün hayvanların veya sular dedik ya, burada sadece denizde sınırlamıyoruz. Bütün hayvanların yenebileceğini söylüyor. Bunu bundan şey yapacak kara hayvanları ayrı bir şey.
İşte hem denizde hem karada.
İşte diyorum ya, ilim ehli arasında bu ihtilaflı bir konu. Yani herkes bunun yendiğini söylemiyor. Bazıları diyor ki yeniyor. Delillerini söylüyorlar. Bazıları diyor ki yenmiyor. Onlar da delillerini söylüyorlar.
Köpek balığı da dişini parçalıyor.
Ha, bu işte bir denizde olduğu için tözke o da yenir. İşte biz de aynı zamanda bunu diyoruz. Yani her şeyi mesela İmam Ahmet'e sorduğun zaman köpek balığı yenmez mi diyorsun? Mezhebine göre ne görür? Yenir.
Yenir.
O zaman timsah, ondan neyle çıkartıyorsun? Böyle bir şey diyebiliriz. Bugünlük bu hadiste inşallah yetinelim.